Ayrım 29. Vulcan'ın yaratılışı. Jack Dubrul. Sayfa 260. 70 kilometre uzakta serinletici akşam rüzgarı Takahiro Ohnishi'nin cam ve çelik malikanesini yalıyordu. Kenji Hawaii'nin dört bir yanında o andaki durumu anlatırken rüzgarla dalgalanan çimenlerin haydi üzerindeki açık balkonda tekerlekli sandalyesinde oturan Ohnishi ciddiyetle başını sallıyordu. Öldürülmesinin üzerinden 4 gün geçtiği halde ulusal muhafızların büyük bir bölümü emirlerin belediye başkanı David Takamura'dan geldiğini zannediyorlar. Honolulu belediye başkanının öldüğünden haberleri yok. Pearl Harbor'a giden MacArthur Bulvarı av tüfekleriyle silahlanmış talebeler ve tam donanımlı askerler tarafından ablukaya alındı. Havaalanı artık tüm trafiğe kapalı ve benim paralı askerler için tuttuklarımın dışında bütün binalar boşaltıldı. Alanın pistleri sizin veya benim emrim olmadan çekilmeyecek bakım araçlarıyla bloke edildi. Mikrodalga röle istasyonları da kapatıldı. Nöbetçiler yerleştirildi ve ana telefon kablolarına el konuldu. Hawaii esas itibariyle dış dünyadan soyutlandı. Medyadan herhangi bir karşı koyma geldi mi? Kenji saatine bakarak evet diye yanıt verdi. Kanalların yerel yöneticileri tercihen sağ olan Takamura ile röportaj yapmak ve genel nüfusun korkularını dindirmek istiyorlar. Bir tanesi Takamura kısa sürede ortaya çıkmazsa ana karaya karşı şiddet haberlerini yayımlayacağı tehdidinde bulundu. Onu nasıl halletmeyi düşünüyorsun? Ohnishi'nin sesi pek de endişeli çıkmamıştı. Bir adamım stüdyosundan ayrılır ayrılmaz onu öldürmek için hazır. Güzel, şu anda sokaklarda yaşanan şiddetin boyutları nedir? Hastanelere yerleştirdiğim adamlarıma göre şimdiye kadar muhtemelen 200 civarında ölü, 500 kadar da yaralı var. Bu eylemlerin büyük bir bölümü 1992'de Los Angeles'ta görülenlere benzeyen rastgele eylemler. Gençlik çeteleri masumları dövüyorlar, çeteler arası intikam çatışmaları var, bu tür şeyler. Kurbanların bazıları bizim özellikle hedef seçtiklerimiz. 300 olası tehdit unsurunu içeren listemizden 86'sının öldükleri doğrulandı. Ve büyük bir ihtimalle daha çok sayıda kişi ortadan kaldırılmıştır. Henüz sizin ajanlarınızın teyitleri elime ulaşmadı. Ohnishi ansızın Süleyman'dan silah sevkiyatı ile ilgili bir haber çıkmaması beni endişelendiriyor dedi. Kenji cevap vermedi ve bakışları sinsice Rolex'ine kaydı. O silahların birkaç saat içinde burada olmaları gerekiyordu. Silahları ne tür bir uçağın getireceğini ya da pilotların iletecekleri tanınma şifresini bile bilmiyoruz. O kodları öğrenemezsek pistleri açamayız. Kritik noktaya yaklaşıyoruz. Halkın coşkusu yakında diner ve şiddetin sona ermesini isterler. O silahlarla paralı askerlerimizin geri kalanı bize ulaşmalı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının yakında karşılık vereceğinden eminim. Pearl'deki kuvvetler şimdilik bastırılmış olabilir ama çabucak serbest de bırakılabilirler. Başkan o birliklere ateş açma emri vermeye cesaret edemeyecektir. O zaman anakarada da aynı duygularla harekete geçecek bir başkaldırı riskini göze almış olur. Amerika'daki tüm etnik azınlıklar bizim arkamızda olacaklardır. Her şehirde ve sokakta anarşi egemen olacaktır. Başkanın başka seçenekleri de var Kenji. Mesela bana yapılacak bir saldırı gibi. Benim bu darbeye karıştığımı biliyor. Yalnızca beni hedef alıp şiddetin de benimle birlikte ölmesini umabilir. Bu tür ayak takımı sadece kendilerini denetleyen birileri olursa faal olurlar. Adalardaki teğmenlerimizle temasımızı devam ettirmezsek heyecanlarını hemen kaybederler. Kenji doğru diyerek onunla aynı görüşte olduğunu belirtti. Ayrıca Kerikov'un cevabını da düşünmek zorundayız. Benim ondan yana bir endişem yok. Güçleri ciddi anlamda kısıtlı. Ama darbe onun fikriydi ve yalnızca onun vereceği emir üzerine gerçekleştirilecekti. Kerikov'un mutlaka darbeyi engelleyecek bir planı da vardır. Biz onun yanardağı üzerindeki denetimini tehlikeye atıyoruz. Böyle bir olasılık karşısında kesinlikle volkanı korumak için bir plan yapmıştır. Ohnişi babacan bir tavırla gülümsedi. Sen yalnızca benim güvende olmamı düşünürsün Kenji ve bu her ne kadar takdir uyandırsa da bence oldukça emniyetteyiz. Kerikov'un bize engel olması mümkün değil. Kenji efendisinin güven dolu ses tonu karşısında rahatlamışa benziyordu. Halka yol göstermesi için Takamura'yı ortaya çıkaramadığımızda ne yapacağız? Senatör Namura şu anda Washington dışında saklanıyor. Takamura reddetseydi benim tercihim o olacaktı. O nedenle de yeni lider o olacak. Bu şerefi kabul etti. Yola çıkması güvenli olduğu anda özel jetlerimden biri onu alıp buraya getirecek. Ya Takamura'nın ölümü? Suçu Amerikan ordusuna atacağız. O kadar endişelenme Kenji. Her şey yolunda gidiyor. Yakında silahlarla beraber kuvvetlerimizi takviye edecek paralı askerler de gelirler. Namura başlattığımız şeye yasal damgası vurmak için muhtemelen 24 saat içinde burada olacak. Başkan da Kerikov da önemli bir karşılık verecek zamanı ya da cesareti bulamayacaklardır. Kenji gözünün ucuyla karanlık bir şeklin yıldırım hızıyla çimenlerin üzerinden geçip eve doğru koştuğunu gördü. İlk adamı ormanın gölgeli korumasından yararlanarak süratle koşan iki adam daha izledi. Kenji istem dışı kasılan karın kaslarını gizlemek için kayıtsız bir tavırla bacak bacak üstüne attı. Eli doğal bir biçimde ayak bileğinin üzerinde duruyordu. Bütün olasılıklar göz önünde bulundurulmuş olabilir diye yorum yaptı. Hakikaten bu kadar yol alacağımızı hiç düşünmemiştim. Birkaç yıl öncesine kadar Hawaii'de bir darbe öylesine inanılması güç bir fikirdi ki. O zaman bile hakikaten bir hayal değildi. Eyalet harekete geçmeye hazırdı. Irkçılık ve gerilim artıyordu. Biz ırkçılığı ve gerilimi sadece eylemlerimizle tırmandırdık ve şimdi de crescendo yapıyoruz. Patlama malikanenin kalın camlarını kıracak kadar şiddetli değildi. Ama balkonun sarsılmasına ve ürken koyu renkli bir pelikan sürüsünün uçsuz bucaksız çayırlık alanda havalanmalarına yol açmıştı. Ohnişi tekerlekli sandalyesiyle süratle dönerek korku dolu bir an etrafını gözlemledi. Sadık asistanına döndüğünde Kenji ayağa kalkmıştı bile. Ayak bileğindeki kılıfından çıkan küçük ve kalkık burunlu tabancasını elinde sıkıca tutuyordu. Namlu doğrudan Ohnişi'nin büyüyerek bakan gözlerine çevrilmişti. Kenji kıpırdama ihtiyar diye alaycı bir kahkaha attı. Takahiro Ohnişi'nin yaşlı mesanesi içindekini adamın belirgin özelliği haline gelmiş siyah Armani takım elbisesine boşalttı. Beyaz Saray. Karargah çavuşu Harold Tompkins ancak bir insanın sinirlenebileceği kadar sinirliydi. Pearl Harbor'dan gelen video görüntüleri HD televizyon ekranında karardığında durum odasındaki görevinin başındaydı. Başkan Genelkurmay Başkanı, Dışişleri ve Savunma Bakanları, CIA, FBI ve Ulusal Güvenlik Teşkilatı, UGT'nin başkanlarının bakışları karşısında uydu görüntüleriyle oynuyordu. Pearl Harbor'dan gelen görüntü bir an canlı ve netken bir saniye sonra ekran kararmıştı. Bu ticari bir yayın olsaydı ekranda "Lütfen bekleyin" ibaresi yanıp söner, ekran başında toplananlar ya çerez almaya veya tuvalete giderlerdi. Ne var ki bu bir ticari yayın değildi. Görüntü gittiğine göre Pearl Harbor'a bir saldırı gerçekleştirilmişti ve bu adamlar Tompkins'in video görüntülerini düzeltmesini bekliyorlardı. Amiral C. Thomas Morrison bir şey var mı diye sordu. Tompkins tiz bir sesle "Hayır efendim, henüz yok" diye bağırmayı başardı. Tanrım! Beyaz Saray'ın 4 kat altına gömülmüş 6 metreye 6 metrelik mahzendeki hava boğucuydu. Bu adamların toplum içinde içtiklerini asla itiraf etmeyecekleri sigaralarının dumanları mavi bir tabut örtüsü gibi kıvrıla kıvrıla yükseliyordu. Ateşe dayanıklı büyük masanın başında omuzları çökmüş bir vaziyette oturan, başkanın düşünceli ağzının kenarından bile bir Marlboro sarkıyordu. Ağırlaşan havayı dağıtmak amacıyla "karım beni böyle görse öldürür" dedi. Yanıt olarak atılan kahkahalarda asabiyet vardı. Sigaralara, içilen sayısız kahve yüzünden titremeye başlayan ellere, fırça gibi uzayarak yüzlerini kaplamış kır sakallara rağmen bu adamlar hala 12 saat önce durum odasına çağrıldıklarında oldukları kadar canlıydılar. Asansörden inen bir emir subayı içeri girip doğruca Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın şefi Sam Becker'a yürüdü. KH-11'in alçaktan yaptığı uçuşta çekilen en son görüntüler efendim. Adam yörüngede dönen casus uydunun çektiği bir tomar kızılötesi fotoğrafı uzattı. SR-1 Wraith tarafından çekilenlerle aynı. Maalesef analist fotoğraflardan fazla bir anlam çıkaramamış. Yanardağın ısı karakteristiği herhangi başka bir termal görüntüyü saptamayı imkansızlaştırıyor. Becker fotoğraflara göz atıp "lanet olsun" dedi. "Benim adamlarım Ruslara ait bir nükleer denizaltıyı göremedilerse Mercer'ın nasıl gördüğünü anlayamadım. UGT bünyesinde dünyanın en iyi fotoğraf yorumcularını barındırır. Umarım onun hakkında yanılmamışsındır Dick." Henna önüne yayılmış kağıtlardan başını kaldırıp ona baktı. "Garanti edemem ancak adam şimdiye kadar düş kırıklığı yaratmadı. Bana telefonda John Dory'nin volkandaki yerini tam olarak tespit ettiğini söyledi." "Paul Barnes peki neden o zaman nerede olduğunu bize söylemesi için emir vermiyoruz?" diye sordu. "Tanrım, Paul sen Mercer'ı tanıdın. Sence bize bir şey anlatır mı?" Başkan kan çanağına dönmüş gözlerini ovuşturarak "bu konuda ben de Dick'le aynı fikirdeyim" dedi. "Bize burada gereken ustaca bir dokunuş, sakarlık değil." "Tompkins sanırım hallettim efendim" diye araya girdi. Adamlar ekrana döndüler. Bir görüntü odağa girdi. Orman desenli bir kamuflaj kıyafeti giymiş yakışıklı bir uzak doğulu. Arkasındaki deniz piyadeleri kum torbalarından oluşturulmuş siperlerin korumasında görünmeyen düşmanlara ateş ediyorlardı. Taretleri doğruca Pearl Harbor'ın ana kapılarına çevrilmiş iki Abrams tankı geniş bir asfaltın tam ortasında duruyordu. 120 milimetrelik topları suskundu ama eş eksenli olarak yerleştirilmiş Browning'lerinden makineli tüfek ateşi haykırıyordu. Ses gelmediği için ürkütücü bir görüntüydü. Tompkins konsolun üzerinde birkaç düğmeye daha bastı ve savaşın yaygarası odaya hücum etti. Gaddarlık hayret verici boyutlardaydı. "Morrison mesajınızı tekrarlayın albay, birkaç dakika boyunca yayınınızı alamadık" dedi. Savaşın gürültüsü arasında sözcükler subayın kıpırdayan dudaklarıyla uyumluydu. "Yaklaşık 10 dakika önce efendim." "Amiral ikinci kez, Albay Shinzo, ben Amiral Morrison, lütfen tekrarlayın" diye rica etti. "Efendim burada yaklaşık 10 dakika önce kıyamet koptu. Kapının önündeki muhafızlar ve yereller uyarıda bulunmadan ateş açtılar. Çoğunlukla hafif silahlar ama muhafızlarda roket atarlar ve TOW tank savar füzeleri var. Henüz saldırıya geçmek için herhangi bir harekette bulunmadılar. Ancak saldırmaları an meselesi efendim." Albay Shinzo bağırarak anlaşılmayan bir şeyler söyledi ve kendisini kum torbalarından oluşan duvarın arkasına attı. 20 metreden daha uzak olmayan bir mesafede el bombası patlayınca kameranın sarsılmaması onun muhtemelen bir tripodun üzerine yerleştirilmiş olduğunun işaretiydi. Görüntü bir an gitti, ardından tekrar geldi. Shinzo yine görüntüye girdi.
"Onları engellemek için ne yapıyorsunuz Shinzo?"
"Emredildiği gibi başlarının üzerine ateş ediyoruz. Fakat askerlerim daha fazla pasif kalamayacak kadar yara alıyorlar efendim." Başkan bitkinliğini gizleyerek anlaşılır biçimde "Albay Shinzo, sesimi tanıyor musunuz?" diye sordu. "Sanırım tanıyorum efendim." Açıklama daha çok bir soru gibiydi. "Albay, orada iyi iş çıkarıyorsunuz ancak sivillerin ve ulusal muhafızların yaralanmalarının minimumda kalmasını istiyorum, anladınız mı?" Bunu daha çok sayıda adam kaybedeceği anlamına geldiğini bilen Shinzo kaderine boyun eğmiş bir tavırla "Evet Bay Başkan" dedi. Çatışma sesleri çarpıcı biçimde artmıştı. Shinzo telaşla başka bir yere dönünce yayın yine kesildi. Odada toplanmış adamlar yine öfkeyle düğmelerle kadranları çeviren Topkins'e döndüler. "Üzgünüm efendim ama yayın karşı taraftan kesildi. Benim yapabileceğim bir şey yok."
Amiral Morrison soluk bir sesle "Peki" dedi, "gidebilirsiniz." Tompkins minnet duyarak hızlı adımlarla odadan çıktı.
"Bas Shinzo'ya güvenebilir miyiz?" diye sordu. "Yani ne de olsa o da bir Japon."
"Kapa çeneli seni kahrolası ırkçı orospu çocuğu."
Bans konuşmasını bitirdiği anda Morrison ayağa fırlamıştı.
"Shinzo Amerika Birleşik Devletleri deniz piyadelerinin üniformasını giyiyor. Bir daha benim çocuklarımın dürüstlüklerini sorgularsan Tanrı'nın da yardımıyla kıçında yeni bir delik açarım senin."
Dick Henna yatıştırıcı bir sesle "Sakin olalım beyler" dedi. "Amiral Morrison haklı. Kendi insanlarımızın güdülerini sorgulamaya başlamak yerine pekala eve gidip mahşeri de bekleyebiliriz."
"Başkan yavaşça sanırım başladı" dedi. Herkes onun iç savaşı kastettiğinin bilincindeydi. Bu çok uluslu büyük ülke 200 yıldır içten içe kaynıyor ve artık taşmak üzere. İçinde bulunduğumuz durum birkaç saat içerisinde sona ermezse Hawaii'den gelecek haberler Amerika'nın bütün şehirlerinde barut fıçılarının ateşlenmesine yol açacak. 1992'de Los Angeles'ta yaşanan ayaklanmalar bunun yanında Mardi Gras gibi kalacak.
Başkan 5 uzun dakika boyunca sessiz kaldı. En güvenilir danışmanları onun Amerika Birleşik Devletleri'ne Batı Yarımküre'de yaşamış en kanlı savaşa mahkum edebilecek bir karar vermek üzere olduğunu biliyorlardı. Onun için hissettikleri merhamet kararı kolaylaştırmayacaktı. Gür saçlı başı masanın üstüne eğilmişti ve dudakları oynuyordu. Ya dua ediyordu ya da Abraham Lincoln'ın Beyaz Saray'da dolaştığı iddia edilen hayaletinden yardım istiyordu. Başını kaldırıp omuzlarını düzeltti.
"Tom!"
Amiral Morrison emirlerini beklerken başkanın tam gözlerinin içine baktı.
"Bir Tomahawk füzesine nükleer başlık takılarak volkana fırlatılmasını istiyorum. O bölgede Yanardağ'ın civarında nöbet tutan bir Rus denizaltısı varsa patlamayla birlikte o da imha edilecektir."
Demek savaşılacaktı. Amerika Birleşik Devletleri savaşacak ve belki de demokrasi sayesinde var olan her şeyini kaybedecekti. Irk konusu Amerika'yı bir kez daha savaşın içine atacaktı. Ancak bu defa ne güney olacaktı ne kuzey. Ne de iç savaş sırasında kuzey ve güney eyaletlerini birbirlerinden ayıran Mason-Dixon hattı. O günleri takip eden onlarca yılda sınırlar flulaşmıştı. Savaş şimdi tüm eyalet ve kentlerde yaşanacaktı.
Sonra da Kitty Hawk'la Inco'nun denize açılmaları, tüm uçuşların iptal edilmesi ve bölgeden en kısa zamanda uzaklaşmaları için emir ver. Hawaii'ye yakın hiçbir yerde bulunmalarını istemiyorum, anlaşıldı mı? Pearl Harbor'un komutanına silahlarını atıp üssü teslim etmelerini söyle.
Odada iç çekişler duyuldu.
Savaş tehlikesini göze almaktansa Hawaii'yi feda etmeyi yeğlerim. Onların ayılmaları muhtemelen zincirleme bir reaksiyonu başlatacak ve bu ülke bölünecek. Fakat bu riski göze almak istiyorum. Sonuçlar ne olursa olsun birliklerimize Amerikalılara ateş açmaları için emir veremem.
Gözyaşları utanmadan özgürce yanaklarından aşağı yuvarlanıyordu.
Efendim, ilk konuşan Dick Henn oldu. Ya Mercer, ona bir şans vermedik.
O sadece bir kişidik, biz burada Tanrı bilir kaç kişi tarafından desteklenen kitlesel bir devrimden bahsediyoruz.
Henna Bay Başkan diye söyledi. Ya bu devrimin dış güçler tarafından planlandığı konusunda haklıysa, eğer engel olabilirse başkaldırı da olmaz.
Rusya Devlet Başkanı'yla konuşadı, 2 saat bile olmadı Dick. Neden söz ettiğime dair en ufak bir fikri bile yoktu. Mercer Rusların da bu işin içinde oldukları konusunda yanıldı. Bütün bu olay kesinlikle Takahiro Ohni işinin başının altından çıktı.
Peki ya Rus hükümetinin onayı olmaksızın planlanmış bir şeyse?
İnanamayacağım kadar uzak bir ihtimal. Bu çok geniş kapsamlı bir operasyon. Bir ülkenin devlet başkanının böyle bir şeyden haberdar olmamasına imkan ve ihtimal yok.
Henna alaycı bir tavırla "Seleflerinize bir ara İran kontrolü soru verin" diye omurdandı.
Başkan bu uyarıyı duymazdan geldi.
Paul Barnes gözlüklerini temizlerken Rus hükümetinin bu operasyondan haberdar olmaması uzak bir ihtimal değil dedi.
Ne demek istiyorsun?
Bugün öğleden sonra Bangkok'ta bir nehirde Gennady Pershenko'nun cesedi bulunmuş. Hatırlarsanız Pershenko, Bangkok uzlaşmalarında yeni volkandan doğan haklarından feragat eden imzayı atarak bizi kurnazlıkla alt eden Rus delegesiydi.
Kurallara aykırı herhangi bir durum söz konusu muydu?
Benim işimde hiçbir zaman bir bulgu olmaz. Ancak öldürüldüğüne dair kariyerimi ortaya koyarım. Ayrıca bir muhbir Pershenko'nun ölümünden birkaç gün önce Ivan Kerikov'un Tayland'a uçtuğunu gördüğünü bildirdi.
Ivan Kerikov'da kim?
Hakikaten kurnaz bir KGB ajanı efendim. Moskova'daki bağlantılarım bana biz konuşurken bile onunla ilgili yoğun arama çalışmaları yapıldığını söylediler. Görünüşe bakılırsa organizasyon dışında yürüttüğü faaliyetler siciline işlenmiş. Devlet fonlarını, donanımlarını ve personelini suistimal etme, ayrıca aralarında cinayetin de bulunduğu bir düzine suç nedeniyle tutuklama kararı çıkarılmış. Kerikov geçtiğimiz yıllarda birkaç kere CIA'nin dikkatini çekmişti. 1980'lerin başlarında Afganistan'da katil ve işkencecilerden kurulu bir ekibi yönetiyordu ve Kore Hava Yolları'na ait bir jumbo jetin 1983 yılının Eylül ayında düşürülmesiyle de bir şekilde ilintisi vardı. Kısa bir süre önce KGB bünyesindeki Departman 7'nin başına geçti.
Departman 7 hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz gruplardan biri. Faal ajanları ve herhangi bir gerçek amaçları yok gibi görünüyor. Çözebildiğimiz kadarıyla bir çeşit beyin takımı görevini yerine getiriyorlar. Şimdi eğer Pershenko'nun ölümüyle Kerikov arasında bir bağ kurulabilirse, o zaman Volkan'la Departman 7 arasındaki bağlantı da kesinleşmiş olur. Sam Becker ona daha önce verilen fotoğrafların da yer aldığı bir dosyayı okuyordu ve şimdi başını dosyadan kaldırmış sert bakışlarla bakıyordu.
O bağlantıyı bulduk.
Ne buldun Sam? Başkan Becker'ın sesinin gerisindeki kesinliği anlamış ve ağzından laf almak için konuşmuştu.
Dün akşam Paul'un isteği doğrultusunda Fort Meade'deki arşiv bölümlerinden 50'li ve 60'lı yıllar arasındaki Sovyet jeologları ile ilgili ne varsa çıkarmalarını istedim. Kayıtlar üstün körüydü ama şansımız yaver gitti.
29. ayrımın sonu. Sayfa 269.